Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün dinleyicilerimizle gerçekten seyahat edelim istiyoruz.
İnşallah.
Şimdi bir uçağa binip dünyanın herhangi bir yerine gitmek en fazla aktarmalarıyla vesairesiyle bir gününüzü alır. En fazla. Ama bu tür nakil araçlarının olmadığı bir dönemde seyahat etmek, üstelik ticaret yapmak, üstelik de güvenliğin şimdiki gibi, bankacılığın şimdiki gibi olmadığı bir dönemde nasıldı diye merak ettik.
Şimdi size diyecekler ki, aman Hülya Hanım, olur mu? Nerede bir saat? Tayyareli bir yere gitmek istiyorsunuz değil mi? Bir saat önce hava meydanında olacaksınız.
Ha, evet, o yüzden bir gün dedim.
İstanbul gibi, Ankara gibi bir yerde hava meydanına intikal etmeyi düşünün. Ankara hava meydanı biliyorsunuz Ankara'nın ayrı bir şehir gibidir zaten. Ve Ankara'nın en kötü yerine kurulmuştur. Hiç tayyare, havaalanı olmayacak bir yere kurulmuş. Hatta bir çoban demiş ki, ne yapıyorsunuz siz? Hava meydanı yapıyoruz demişler. Hava meydanı ne demek demiş? Uçak indireceğiz. Ya demiş, ben burada demiş çok günler demiş koyunlarımı bile bulamam sistem. Buraya nasıl uçak indireceksiniz demiş.
Düşünün, sorulması gereken yeri sormamışlar.
Ankara'nın en olmayacak yerinde hava meydanı vardı. Muhtemelen birilerinin arazileriydi, istimlaklar bilmemler. Ankara'nın epey dışındadır. İstanbul için de zaten keza öyle. Zor. Peki tayyareler hiç saatinde uçarlar mı? Yani yarım saat sonra uçsa zamanda kalktı diyoruz.
Zaten rötarsız
olmaz. İçine bindiğiniz zaman 7. sıradayız, 6. sıradayız İstanbul gibi bir yerde. Vardığınız inmek, efendim intikal etmek, hele bir de bagajınız varsa,
valiziniz varsa
o da kaybolmadan geldiyse. Yani mesela İstanbul'dan Ankara'ya gitmek arabayla 4 saattir, tayyareyle de 4 saattir. Yani
değişen bir şey yok.
Ama tabii rahatlığı vardır. Uzak mesafeler için büyük avantajdır. Elbette bu kadar da. Bir de hava meydanına girmek kolay mı?
Şimdi hele güvenlik.
İki yerden geçiyorsunuz. Ana baba günü, efendim bin bir zahmetle, soyun
yurt dışı dökün. Ise tabii
yurt dışı
daha
ise
zor.
Daha da zor falan. Neyse ama tabii.
Kararttık ama.
Çok kararttık ama evet. Tabii elbette ki tayyarenin de büyük avantajları vardır. Hem rahatlık, hem uzak mesafeleri yorulmadan almak bakımından bu da inkar edilemez. Şimdi bazen ben filmlerde, romanlarda mesela İngiltere'den Amerika'ya gidiyor adam vapurla gidiyor. Yani şimdi tahayyül edilemez vapurla gitmek. Ancak gezme için olur da yani. Ve ne kadar iyi bir şey diyor. Vapurla gidiyoruz. Bir ayda 15-20 neyse. Zor. Böyle zamanlar yaşadı insanlar. Yani şimdiki insanlara belki garip gelecek ama yani gemiyle, trenle, daha evvelki zamanlarda atla, deveyle, efendim hatta yürüyerek insanlar seyahat ettiler. İnsan seyahat etmeyi seviyor. Yani bu atalarımızda olan bir hususiyet. Adem Aleyhisselam bile ne kadar seyahat yaptı. Yani koca dünyada seyahat etmeyi seviyoruz. Ve çeşitli vesilelerle, ki bu vesileler dini ziyaretler olabilir, ailevi münasebetler olabilir, işte bir düğündü, cenazeydi veya gezmeyi, tahsil, para kazanma, çok çeşitli vesileler insanlar seyahat
bazen
ediyor.
Bazen sadece merak duygusu.
Tabii sadece merak, o insanda o merak var, zaten insan insan yapan merakıdır. Merak olmayan insan çok sıradan bir insandır. Bu insanları diyar diyar gezdirir, onun için demiş işte İbni Kemal, nasibindir gezdiren yer yer seni. Gafil olma akıbet, arşa çıksan akıbet yer yer seni, yani sonunda bu
sen
yer seni yiyecek. Evet, nereye gezersen gez.
Dönüp dolaşacağın yer.
Burasıdır evet. İnsan nasibinin peşinde, ki bu nasip bir dünyalık da olabilir. Bir manevi nasip olabilir, ilim olabilir, işte ahbap ziyaret olabilir, dini geziyor. Bu kaçınılmaz ama çok büyük bir zorluk. Bir kere seyahat etmeye karar vermek zaten bir iş. Çünkü insanlar şimdiki gibi dünyada gideceği yerler hakkında malumat sahibi değil. Bir kere gideceğiniz yer hakkında önceden malumat sahibi olmanız lazım. Malumat sahibi olmadan çıkanlar zaten biliyorsunuz büyük coğrafi keşifleri yapan insanlardır.
Sağa gideyim derken.
Evet, yani Hindistan'a gideyim derken Amerika'yı bulanlardır. Evet, böyle insan tabii az o zaman. İnsan bildiği yere gidiyor. Bilmediği yere gitmek biraz macera perestliktir, evet. Ki eski insanlarda da pek rastlanan bir hususiyet değildir.
Ayağının yere basmasını
ister.
Ancak Latinler galiba bu anlamda
macera perestler. Evet, macera perestler. Zaman, şartlar, gemicilik, Akdeniz, onları biraz da mizaçlarındaki o kaynayan kan, sıcak kan onları biraz macera perest yapmıştı ve tarihin hakikaten en macera perest insanlarıdır. Şimdi belki Vikingler de macera perest diyeceksiniz ama Latinlerin macera perestliği nerede? Vikinglerin macera peresti, evet. Ya Moğolların macera perestliği nerede? Gideceğiniz yer için tabii vesait ve para mühimdir. Sadece para değil, nevale, azık. Yanınızda ne götüreceksiniz? Şimdiki gibi yolda lokantalar, büfeler, oteller olmadığı bir
delir. Ne götürürseniz götürün, kaç günlük taşıyabilirsiniz bir
kaç
de yani?
Kaç gün taşıyabilirsiniz? Yani gıda maddelerini yolda tedarik etmeniz lazım. O zaman seyahate çıkmadan önce konaklama ve tedarik yerlerini de önceden ayarlamanız lazım. Onun için bir seyahat rehberi lazım.
Yani tek başınıza çıkamıyorsunuz. Seyahat rehberliği
dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesidir. Evet, insanlar bilmediği yerlere giderken mutlaka bilen birini götürürler. Ha, bu orayı bilen sizinle beraber müşterek işi olan biri de olabilir. Nadiren hususen bu işi yapan insanlar da olabilir.
Bunlar böyle birkaç kişilik bir grup mudur, yoksa kervan dediğimiz daha büyük gruplardan mı bahsediyorsunuz?
İslam kültüründe tek başına seyahate çıkmak kötülenmiştir. Hazreti Peygamber diyor ki bir kişi seyahate çıkmasın. İki kişi seyahate çıkmasın. Üç kişi seyahate çıksın ve işlerinden birini de idareci emir tayin etsin. Çünkü nerede konaklanacak, nereden gidecek, hangi yoldan gidecek, birinin karar vermesi lazım. Eğer üç...
Kafa karışıklığına izin vermemiş yani.
Bunun başka sebepleri de var. Bunlar birbirlerini kollarlar, desteklerler. Arada bir muamele olsa diğer ikisi ona şahit olur. En mühimi, biri hastalansa diğeri ona bakar, öbürü doktor getirir. Yine en mühimi, ölse diğer ikisi onun cenaze işlerini görür. Şimdiki gibi değil. Bu sarığın hikmetlerinden bir tanesi de odur. Müslüman erkeklerin giydikleri sarık ve kadınların giymiş oldukları ferece öldükleri zaman kefen vazifesi görür. Onun için sarığın 2,5 metre olması sünnettir. 2,5 metre bir kefendir. En basit bir kefendir. Hayattan ölüm uzak.
Evet.
Hele seyahatler ölümün.
Riskin daha da çok oldu.
Onun için Hazreti Peygamber sefer edin, sıhhat bulun diyor. Farklı mıntıkalarda mutlaka insana hani tebdili mekanda ferahlık vardır. Ama şu sözü de var. İnne sefer kıttatu minel azap. Sefer azaptan bir parçadır yolculuk.
Çünkü başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Konforunuzdan, yaşam şartlarınızdan uzaksınız.
Onun için Kur'an-ı Kerim sefere çıkanların oruçlarını tutmamalarına, sonra kaza etmelerine izin vermiş. Hı hı. Yine Kur'an-ı Kerim sefere çıkanların namazlarını kısaltmalarını emretmiş. Yine Hazreti Peygamber sefere çıkanların iki namazı cem etmesine, toplu kılmasına, yani öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı bir arada kılmasına izin vermiş. Sefere gideni kurban kesmek, fıtra vermek, cuma namazı, bayram namazı bile farz kılınmamış. Bu gibi müsaadeleri var. Yani sefer kolay bir şey değil. Şimdi dinleyicilerimiz diyebilir ki, hocam o zamanki seferlerdi. Şimdiki seferler değil. Şimdiki seferler daha zor. Bir Müslüman için şimdiki seferlerde namaz kılmak, bundan 200-300 sene önce seferlerden çok daha zordur. Hava meydanında nerede namaz kılacaksınız? Nerede abdest alacaksınız? Hele bu şimdiki ortamda.
Tabii var yerler ama hani bulmak, gelmek, namazınızı kılmak tekrar tabii evet.
Bir kenarda mesafe kılsanız mani oluyorlar. Helalar abdest almaya müsaitti. Dünya ona göre dizayn edilmemiş.
Evet.
Oruç tutuyorsunuz, tayyare bir rötar yapıyor. Aktarma yapıyor, yanlış yere iniyor, geri dönüyor. Haydi ne yapacaksınız? Yani onun için...
Kolayını.
Onun için bu söz yanlıştır. Zamanımızda seferler çok rahattır. Bu söz yanlıştır. O zaman da rahat ve zor sefer vardı. Onun için din bir takım müsaadeler getirmiş. Ama tabii sefer her zaman alaka çekici olmuştur. Çünkü Hazreti Peygamber diyor ya, sefer edin sıhhat bulun. Bir kere sefer eden sıhhat bulur. Çünkü gittiği her yerdeki farklı mikroplara karşı muafiyet kesbeder.
Aşı yani.
Bir nevi aşıdır. Hatta yine Hazreti Peygamber buyuruyor ki, bir yere ilk gittiğiniz zaman oranın fahsından yiyiniz. Fahs, pırasa, soğan, sarımsak cinsi gıdadır. Bunlar da C vitamini çok güçlüdür. İnsanlara mukavemet ve muafiyet verir. Oranın mikroplarına karşı, yani bir direnç verir. Bunlar hep hikmetli sözlerdir. Evet. Peygamber hikmetsiz söz söyler mi?
Tabii.
Ama hikmetini söylemez. İnsanlar bulacak onu.
Yaşadıkça zaten ortaya çıkıyor.
Ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Sirke her derde devadır. Aspirin işte. Şimdi diyorlar ki aspirin her şeye faydalı. Sirkeden yapılıyor. Asit. Salisilik asittir.
Evet.
Çörek otu ölümden başka her derde devadır. Şimdi çörek otunun faydalı anlatan, yani fen adamları anlatan bitiremiyor. Din adamlarsa diyecekler ki hadis-i şerifi desteklemek için yapıyorlar. Evet. Seferi istemiş insanlar. Ne maksatlı olursa olsun gitmişler. Ama dediğim gibi bu zahmetli bir yolculuktur. Dağlar, tepeler aşılacaktır. Şimdiki gibi asfaltların, muntazam yolların olmadığı bir devirden bahsediyoruz. Bu yollar tarih boyu insanların gidip geldiği yollardır. Patikalardır. Asırlık yollardır. Belki 1000 yıllık yollardır. Bunların da asma köprüleri vardır. Bunların da dinlenme yerleri vardır. Konaklama yerleri vardır. Zaman içinde buralara hayırsever insanlar konaklama yerleri, kervansaraylar yaptırmıştır ki biliyorsunuz İslam kültüründe, bilhassa Türk kültüründe bunun çok mühim bir yeri var. Yollarda, umumi yollarda her bir konaklık mesafe, ki bu 30 kilometredir. İnsanlar günde 30 kilometre yürüyebilirler.
Yürüme mesafesinden bahsediyoruz. Yürüme mesafesi,
evet. 30 kilometre sonra dururlar. Orada dinlenirler, gece yatarlar. Yattıkları yerde hamam vardır, çarşı vardır. Atların hayvanlarını yemlerler, dinlenirler, tekrar yola devam ederler. Kervansaraylar enteresandır. Kale şeklinde yapılmıştır. Çünkü Deli Düzü'nün ortasında. bekçileri var, koruyucuları var. İçeri girdiğiniz zaman eminsiniz. Geceliğin kapı kapanıyor, sabahleyin açılıyor erkenden.
Ben gece yani yol geçen hanı değil.
Değil
yani.
Yol geçen hanı değil. Ve içeride odanıza yatıyorsunuz. Bunların bir kısmı vakıf, bedava kalıyorsunuz. Her şeyi vakıf karşılıyor. Bir kısmı paralı. Para veriyorsunuz.
Hı hı.
İsterseniz kalmayın. Yani bu biliniyor. Anadolu'da bunların hala eserleri vardır. Osmanlı Devleti buna çok emniyet vermiş. Başka maksatlara da çünkü kullanılıyor. Posta teşkilatı bu şekilde düzen alıyor. Menzil teşkilatı var Osmanlılarda. Derbent teşkilatı var. Bu seyahatlerle alakalı. Şimdi mesela yolda gittiğiniz zaman bir kere bir yol meşakkati var. Bunu az çok dediğim gibi zaman içinde bilinen yollardan giderek aşıyorsunuz. Kışın çok şiddetli şeylerde zaten yola çıkılmaz. Çok şiddetli yağmurlarda yola
mevsimi
çıkılmaz.
Var yani
mevsimi
aslında
var.
Değil mi?
Veya kış mevsiminde de ona göre yolculuklar yapıyorsunuz. İcabında bir kervansarı 3 gün, 4 gün, 1 hafta, 1 ay, 2 ay, 3 ay karın yağmurun kalkmasını beklendiği oluyor.
Tabii bu yolculuklar şimdi böyle kısa mesafeli yolculuklar iyi de daha uzun mesafeli özellikle ticarete yönelik
tabii.
Yolculuklarda dolayısıyla zamanın ne kadar süreceğini de öngöremiyorsunuz.
Göremezsiniz evet. Yani takribi bir zaman mesela hacca gidenler hiçbir zaman diyelim ki 2 ay sürüyorsa yol 3-4 ay öncesinden çıkarlar. Çünkü yolun ne getireceği belli
bir
olmaz.
Bir o kadar da dönüşü sürse.
Bir o kadar dönüş, bir sene sürer.
Evet. O yüzden de giderken
Tabii,
aslında nafakasını bırakması.
Yani arkasına nafaka bırakıyor, kefil bırakıyor. Bayağı bir iştir o. Yani ve eski seyahatler böyle sürer. Yani bir haber bile alamazsınız. Şimdiki bir telgraf yok, mektup yok. Haberler bırakılır yalnız. Mesela uğradığınız kervansaraya haber bırakırsınız. Oradan geriye gidenler o mektupları veya mesajları alır götürürürler. Şimdi siz bu tarafa geliyorsunuz.
Hı hı. O da
gidiyor
geldiğiniz
gidenlere.
yere doğru dönüyor.
Orada kalanların mesajları verilir.
Hı.
Böylece sizin aileniz sizin falanca tarihte falanca kervansarayda kaldığınızı
sağ salim oraya ulaştığınızı
o kadar bilebilir. Mektup yazdıysanız onu belki götürür. Posta Tatarları buraya uğrarlar. Posta Tatar Teşkilatı var. Posta Tatarları, Atlı Tatarlar. Bunlar mektupları ve bugünkü kargo kurye vazifesi görürler. Bir takım emanetleri, paraları alırlar. Süratle gidecekleri menzile götürürler. Bunlar mesela 12 günde Şam'a, İstanbul'dan 14 günde Bağdat'a gittiği olmuş. Bu olacak iş değil.
Evet.
Gece gündüz at sürüyor ama. At,
değiştiriyor
üstünde uyuyor,
atını.
Üstünde namaz kılıyor, üstünde yemek yiyor. Atı değiştiriyor. Nerede? İşte bu konaklama yerlerini, menzilhanelerde değiştiriyor. İşte bunlara da bu mektuplar ve emanetler tevdi ediliyor. Şimdi bu yolların meşakkati bir şekilde böyle aşılmıştır. Yani rehberler, deliller bunlar lokaldir. Yani siz mesela bildiğiniz yere kadar gidersiniz. Orada bir rehber alırsınız.
Gittiğiniz yere kadar bilen
yani
rehberle
sizden
gidiyorsunuz.
2-3 ay beraber git tabii. O belli bir şehre kadar gider, sizi götürür. Orada başka bir rehbere bak. O sonra o başka bir kervanla döner. Tabii bu her yol için değil. Bazı yollar mutlaka rehber ister. Boğazlar, dereler, bataklıklar varsa mutlaka rehberin olması icap eder. Ama normal düz bir yolda herkesin bildiği ana yollardaki Romalılardan beri biliyorsunuz dünyada böyle çok yollar var.
Anadolu
bilinen
işlek
yollar
bir
var. Anadolu öyle.
Zaten.
Tabii Anadolu öyle. Şam, Bağdat'ın belli yolları. Ama onun dışındaki yollarda mutlaka rehber icap ediyor. Bu fiziki problemlerdir. Yani bunlar da dediğim gibi rehber tutarak bu kervansaraylarda kalıp dinlenerek aşılıyor. Bütün bunlar hesap ediliyor. Seyahat buna göre tertipleniyor. Ve en az 3 kişiyle yapılıyor bu seyahat. Ama tabii hiçbir zaman 3 kişiyle yapılmıyor. Normalde ana yollardan kervanlar gider. Bu kervanlar çeşitli maksatlarla gider. Bunlardan bir tanesi ekserisi ticaret içindir. Devletin resmi kervanları da vardır. Mesela sürre alayı, hacca gidenler sürre alayıyla giderler. Devlet bir sürre alayı yollar, Mekke Medine'ye hediyeler yollar, bir takım mukaddes emanetler gönderir. Ona bağlı mesela onun geçtiği yola gelirler, onunla beraber giderler.
Katılarak.
Emniyet maksadıyla ve seyahati kolaylaştırmak maksadıyla.
Tam da onu soracaktım. Emniyet de şimdi ciddi.
Tabii. Şimdi ona geliyorum zaten. Bu kervanlar, develer veya at kervanları veya araba kervanları uzadıkça uzayabilir. Zannetmeyin bu bir kişinindir. Bazen bir kişinin kervanıdır. Bazen birkaç kişi develerini veya atlarını veya arabalarını bir araya getirerek beraberce seyahate giderler. Çünkü beraberce seyahate gitmek her zaman daha kolay, daha ucuz ve daha emniyetlidir. Peki bu emniyet nasıl temin ediliyor? Yola çıkanların zaten biraz kendilerini koruyabilecek vaziyette olması icap eder. Onun için çok fazla çocuklar, kadınlar böyle tehlikeli seyahatlere götürülmezler. Hatta İslam dininde tehlikeli seyahate çıkan kimsenin annesinden ve babasından izin alması emredilir. Çünkü anne babasının hizmet etmesi icap eder. bir sene, altı ay yok.
Hatta böyle meşhur menkıbeler de vardır. Var.
Hanımından izin alması icap etmez ama hanımına nafaka bırakması, eğer nafaka bırakamıyorsa kefil bırakma mecburiyeti var. Yani bir adamın, İslamiyet'te vardır bu. Adam bir yere seyahate gidiyorsa, hı hı, geride karısına işte seyahatin diyelim 6 aylık bir seyahat, 7-8 aylık nafaka bırakması mecburiyeti vardır. Yani ev, ambar, neyse. Değil veya para. Değilse birini kefil göstermesi lazım.
Yani şu ihtiyacın olunca git ondan, evet, alma diyecek.
O karşılayacak. Bu resmi bir iştir. Yani adam ben vermiyorum diyemez yani. Bunları da öyle anlamak lazımdır. Ancak bu şekilde...
Yani kişisel hukuktan bahsetmiyoruz.
Evet. Yani
kadın, bildiğiniz resmi olarak ondan hakkı var.
Yani kadın gidip efendim ben kocam gitti, ben bu adama gidip kefil bıraktı, bu adam kefaleti yerine getirmiyor dediği zaman mahkeme adama rücu eder.
Tabii karşılıklı olarak da kabul edilmiş olması gerekir bu kişinin kefilliği.
Şimdi kefillik bir akittir. Ben seni kefil yaptım demekle olmaz. O da kabul ettim diyecek ki akit kurulmuş olsun. Kabul ettiği zaman borç altına girer. Bir mükellefiyet altına giriyor. Kabul etmezse kabul etmez ama ederse borç altına girer. Bu mühimdir. Seyahate gitmeden önce bu mutlaka yapılır. Helalleşmekler, ziyaretler, onlar işin sosyal yönüdür. Çünkü gidip de dönmemek var, dönüp de görmemek var. Bir Anadolu sözüdür malum. Onun için mutlaka bu da ihmal edilmez. Hatta uzun seyahatlerden önce akraba ziyaretleri, eş dost ziyaretleri yapılır. Emanetler, borçlar yerine getirilir. Bir takım faaliyetler var. Şimdi fiziki hadiseyi anladık. Peki emniyet nasıl hallediliyor? O zamanlarda bu seyahatlerin en büyük handikapı emniyettir. Çünkü yollar her zaman kötü niyetli insanlar tarafından kullanılır. Çünkü buradan geçenler kimsenin tanımadığı paralı şahsiyetlerdir. Yanında parası var adam, yolda harcamak için para koymuş. Veya bu bir ticaret kervanıdır. Vurur, yağmalarlar. Bu sadece Arabistan için değil, Avrupa'da da, Asya'da da, Afrika'da da her zaman kötü niyetli insanların geçim kaynağı olmuştur. O halde buna mani olmak lazım. O zaman yola çıkanların bir kere kendini koruyabilecek güçte olması lazım. Ve çok da zengin intibağı vermemek lazım. Yola çıkan kervanların yanında zaten koruyucu askerler vardır, muhafızlar vardır.
Bütün kervanlarda mı
vardır? Her kervanda vardır. Yani kervancılar zaten...
Sadece sürü alayı gibi resmi kervanlarda değil.
Onlarda zaten var. Hepsinde. Zaten mukallüdü seyftir. Bütün kervancılar kılıç kullanmayı bilirler. Ve yanlarında da... Bu ne kadar tesir eder? Kalabalık bir yağmacıya bu ne... Onu bile... Tamam ama hepsi en azından kendilerini müdafaa ederler. Ve emniyetli bir şekilde yolculuk yaparlar. Mesela bir eşkıya... topluluğunun olduğu yerden geçmezler, başka bir yoldan giderler, beklerler. Yani bunları önceden bir savaş stratejisi gibi takip ederler.
Zaten biliniyordur da. Biliniyor. Değil mi? Hani dar geçitler, işte evet, daha önce olay olan yerler.
Bunlar bilinir. İşte bir takım hileler yapılır. İşte kervana basit şeyler yüklenir. Arkada kıymetli şeyler arkada bırakılır. O kervan vurulsa bile öbürleri salim. Bunun gibi çok atraksiyonlar var. Burada söylenmesi gereken iki hususiyet var. Bir tanesi Selçukluların aldığı ve Osmanlıların devam ettiği bir sistem. Selçuklular, Anadolu biliyorsun çok dağlık bir mıntıkadır. Anadolu'daki derbentlere, yani geçit yerlerine derbent teşkilatı kurmuş. Çünkü buralar eşkıyaların kervanları vurduğu yerlerdir. Yakındaki bir köye diyor ki siz derbent vazifelisiniz. Vergi vermeyeceksiniz. Bunun karşılığında bu derbenti bekleyeceksiniz. Derbent boğaz demektir. Derbent boğaz, geçit yeri. O köyden İki kişi devamlı nöbet tutar. Ellerinde tüfek, kılıç, neyse okla. Burayı beklerler. Diyeceksiniz ki eşkıya vursa o ne yapabilir? Haber verir. Köye haber verip onları müdafaa edecekler. Aksi takdirde derbentleri ellerinden alındık mı cezalandırılırlar. Böyle bir sistem var. Tabii bu onların işine geliyor. Zaman içinde işte burada bu derbent karakolları kuruluyor. Karakolda zaman içinde bunlar zaptiyeye dönüştü, jandarmaya dönüştü bu sistem. Ama Osmanlılar'da ve Selçuklular'da ciddi bir şekilde bu. Peki... eşkıyalar kervanı soydular. Bunlar da mani olamadı. Ödüyorlar. Bu bir sigorta teşkilatıdır.
Yani aslında yola çıkarken bir noktada devlet, evet, sizin malınızı, evet, güvence altına alıyor.
Burada devlet sizden prim almıyor, gümrük vergisi alıyor. Bunun karşılığında devlet olmanın icabı sizi koruyor. Kim koruyor? Derbentçiler. Derbentçilerin menfaatine vergi vermiyor. Vergiden muaflar. Bu birinci yol. Mühim bir yol. Osmanlıların, Selçukluların getirdiği, Osmanlı devam ettirdiği bir sigortacılık. İkincisi, bu yine Müslümanlar tarafından kurulmuş, Haşhaşiler tarafından çok kullanılmış, Avrupalılara tapınak şövalyelerinin vasıtasıyla Avrupa'ya geçmiş bir sistem. Yola çıkacaksınız, paranızı götürüyorsunuz, orada bir tüccara veriyorsunuz. Bu ekseri Yahudi.
Orada dediğiniz kendi şehrinizde.
Halep'ten çıkıyorsunuz, Kahire'ye gideceksiniz. Halep'te bir Yahudi tüccara gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben felancayım, Kahire'ye gidiyorum. 50 altının var. Al bu 50 altını. O size bir makbuz veriyor. İşte filanca oğlu filanca boyu, kaşı, yüzünde yara izi var. Gözü şöyle, burnu böyle.
Tasvir ediyor.
50 altın aldım diyor. Siz bu cebinize koyup gidiyorsunuz Kahire'ye. Sizi bir adama gönderiyor. Havale ediyor. Aval yapıyor. Çek yazıyor size. Sak Arapça bir kişinin yazdığı resmi evrak demek. Aval, bugün Avrupa'da havale için kullanılan havale. Siz gidiyorsunuz Kahire'de, bu Halep'teki Yahudi Yasef sizi Kahire'deki Yahudi Moiz'e havale ediyor. Ve Moiz şart değil, başka bir tüccara havale ediyor. Çünkü tüccarlar ekseri Yahudi olduğu için. Çünkü Yahudiler her yerdedir. Müslüman beldelerinde bu mümkün de Avrupa'da mümkün değil ama Yahudi her yerde var. Onun için o misali verdim, bu mutlaka öyle değil. Gidiyorsunuz senedi gösterip 50 liranızı alıyorsunuz, ondan komisyon oluyor iki tarafta.
Böylece yol boyunca 50 altını taşımıyorsunuz ama küçük bir komisyon karşılığında paranızı güvence altına alıyorsunuz.
Bu çok tatbik edilmiş bir usuldür. Bu kağıda sak adı verilir. Sak Avrupa'ya çek olarak geçmiştir.
Peki şunu merak ediyorum. Bu Araplardan mı dünyaya yayılmıştır?
Araplardan yayıldı. Bu Araplar, bu kesin bunu biliyoruz. Adı bile zaten çek ve aval kelimeleri zaten Arapçadan gelme. Bu çok belli bir şey. Bunu Avrupalılar da söylüyor. Bu usulü
çok... Tapınak şövalyelerinden değil.
Değil. Bunu haşhaşiler de biliyorlardı. Bu usulü. Çok kullandılar haşhaşiler. Şimdi haşhaşilerin hakim olduğu yerlerde zaten haşhaşilerden başka eşkıya yok. Yani en büyük eşkıya onlar zaten.
Yani aslında eşkıyanın varlığını koruyabilmek için kullandığı bir sisteme mi döndü?
Osmanlılar demiş ya, en iyi eşkıya, en iyi zaptiye eşkıyadan olur. Eşkıyaya tövbe ettiriyorsunuz, zaptiye yapıyorsunuz. En iyi o koruyor.
Çünkü biliyor.
Biliyor. Elaziz'de bir kaymakamın babası Erzincan'a giderken yolda Tunceli'de, o zaman PKK'lılar onu otobüste esir almışlar. Yaşlı adam, amca korkuyor musun demiş. Ne korkayım, emin ellerdeyim demiş. Yani burada sessizsiniz zaten. Siz elinize düştükten sonra başka kimden korkayım artık. Hoşuna gitmiş, onları serbest bırakmışlar.
Buraya kadardı.
Buraya kadar. Size düştükten sonra korkacak bir şey yok. Şimdi bu tapınakçılara gidiyorsunuz, paranızı veriyorsunuz. Size bir senet yazıyor. Tekrar gittiğiniz zaman oradaki şey, özür dilerim, haşhaşiden alıyorsunuz paranızı. Bunlar ondan komisyon alıyorlar. Bunlar çok zengin oluyorlar.
Yani peki, adam yolu kesmek yerine komisyonuyla aynı parayı
öyle
kazanıyor.
Aynen öyle. Ben seni, hani modern eşkıyalık. Ama ne yapsın? Bu bir real politik. Yani
bilemedim.
Sadece eşkıyalık olarak,
bilemedim. Ne
sadece eşkıyalık
kısmını
olarak da düşünmeyin. Yani hep tek eşkıyalar da haşhaşiler değil tabii ki. Ama bu bir emniyet işte. Yani onlara...
Ne kadarlık bir komisyondan bahsediyoruz?
Onu bilemem. Onu bilemem ama yani bu komisyonun işte...
Birkaç altın.
Bulunduğu... Altın yüzde olaraktır her zaman.
Yani altınsa bıraktığı o altının yüzdesi.
Bulunduğunuz konsepte mesafenin uzaklığına göre değişiyor. %5, %10, %15, %20'ye kadar varan komisyonlar var. Şimdi büyük burada esas olmuş. Komisyon bir şey değil. Bu adam bir şekilde oraya gidemezse.
Evet,
para onlara kalıyor. Varisler nereden bilecekler?
Peki o zaman.
Ha, varis bulur da gider alırsa tamam.
Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu da başka bir kapı açıyor. Yani adam bulaşmasa ama daha iyi
şöyle,
olur kapısı.
Haklısınız da. Haklısınız da mafyanın bile kaideleri var. Ahlakı var kendince.
Yapmaz diyorsunuz.
Şimdi haşhaşı bunu yapardı, bu ortaya çıkarsa kimse haşhaşilere para bırakmaz. Yani bu iş devam etsin
kendi
diye.
Kendi ayağına sıkmamış
evet,
yani.
Evet. Yani neticede haşhaşiler de kendilerince bir prensipleri olan insanlar. Bundan tapınakçılar öğrendiler bunu. Şimdi adam kalkıyor Marsilya'dan, Barcelona'dan, ne bileyim Fransa'dan, Almanya'dan hacca gidiyor Kudüs'e. Veya ticarete gidiyor. Cebinde para götürse yolda çalınabilir. Akdeniz'de başka Avrupalılar da çalarlar. Gidip bulunduğu şehirdeki tapınak şövalyesine gidiyor, parayı veriyor. Komisyonuyla beraber senet alıyor. O senedi geldiği yerdeki tapınak temsilcisine veriyor ve parasını alıyor. Bu usul işte Müslümanlardan haşhaşilerin, haşhaşilerden de tapınak şövalyelerini öğrendiği bir usuldür. Bunu bütün, efsane değil bu, bütün kitaplarda yazar. Bütün iktisat tarihi kitaplarında bu hadise bu şekilde anlatılıyor.
Kronoloji böyle olmuş.
Yani. Adı da çek ve aval, havalenin aval, sakın da çek olması bu safhada olmuştur. Latince'ye dönmüştür. Bu uzun zaman devam etti. Bunu Venedikliler öğrendiler ve bütün Avrupa'ya şamil oldu bu usul. Yani ticaret erbabının paralı, mallar için tabii bunu söylememiz mümkün değil. Mallarda bu, ama parada bu mümkün. Para götürüyorsanız eğer bu şekilde bir yolu var. Mallarda ise muhafızlarla. Onun için dediğim gibi seyahat her zaman zahmetli ve meşakkatli olmuştur. Sadece fiziki sıkıntılar değil, bir de beşeri sıkıntılar vardır. Yani maddi sıkıntılar, yani insanların emniyetsizlik, başka şeyler, yolda ölmek, Ölüsü nerede belli değil. Ölüsü ne olacak? Bunlar hep birer problemdir. Tarihte çok yaşanmış bunlar. Onun için
öldüğü yere mi?
Öldüğü yere gömülüyor. Onun için pek çok yerde ben gittiğim yerde görürdüm. Mezar taşları, bazısının mezar taşı var. Demek zengin bir adam. Garip olarak orada öldüğü yazılıyor. Hatta İslamiyet'te zekat verilmesi caiz olan 8 sınıftan bir tanesi de bulunduğu yerde parası olduğu halde memleketinde bulunduğu yerde parasız kalan kimselere zekat verilir. 8 sınıftan biri de bu. Adam memlekette zengin, dönemiyor, bir şekilde orada kalmış. Ona yardım etmek Kur'an-ı Kerim'in emridir. Demek ki bir meşakkat var, seyahatte bir meşakkat var.
Tabii bir de dediğim gibi, programın başında konuştuğumuz gibi, zevk için gezen, bunu kitaplara dökenler evet. var. Onlar da
bunlar
ayrı.
Seyyahlar biliyorsunuz, edebiyat tarihinin en vazgeçilmez unsurlarıdır. Bunların çoğu aslında seyyah değildir. Diplomatik vazifelerle veya casus vazifeleriyle veya ticaret sebebiyle, mesela Marco Polo böyledir. Yani ticari ve casusluk sebebiyle gitmiş bir elçilik heyetidir. Ama Marco Polo gördüklerini yazmış.
Bunun meşhur.
Gibi, meşhur. Bunun gibi İbn Battuta'lar hep bir vazifeyle gitmişler. Hatta Evliya Çelebi'nin bile seyahatlerinin çoğu bir vazifedir yani. Ya Melek Ahmet Paşa'nın yanında katip olarak gitmiştir. Yani öyle ben gezeyim tozayım, şimdiki modern seyahatler gibi değil. Ama bu bile onlardaki seyahat aşkını, yani modern bir bakış açısını gösteriyor. Bulundukları yerleri yazmışlar. Bizim için bunlar vazgeçilmez kaynaktır. Evet. Abartılı olsa bile veya yanlış anlasalar, yanlış değerlendirseler bile muazzam kaynaklardır. Onun için biz modern seyyahlar bir yana, ki seyahat yazıları biliyorsunuz çok sevilerek okunur. Biz bu tarihi seyyahları da aynı şekilde minnetle anıyoruz.
Onları da bir gün konuşalım.
İnşallah.
Özellikle bizim coğrafyamızı yazanları. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.